Ayrım 4, Kusursuz Plan, Clive Cussler, Sayfa 40, 4. Bölüm. 1500 metre rakımlı Colorado'da bütün renkler yaz güneşi altında derin kontrastlar yaratmaktaydı. Denver şehrinin üstündeki gökte tek bir bulut yoktu. Kimseyi bunaltmayan 25 derecelik bir hava sıcaklığı vardı. Isaac Bell kompartmanının kapısını kapatıp yataklı vagonun sonundaki gözlem platformundan aşağıya indi. Bir an durup gotik tarzda inşa edilmiş olan Union istasyonuna baktı. Rocky dağlarından çıkarılan taşlarla yapılmış olan bu üç katlı heybetli bina 500 metre uzunluğundaydı. Devasa saatin ok uçlu kolları saati 11.40 olarak gösteriyordu. Bell keten takım elbisesinin yelek cebindeki büyük altın saatini çıkarıp Roman rakamlarını gösteren oklara baktı. Onun saati 11.43'tü, içinden güldü. İstasyon saatinin 3 dakika geri olduğuna hiç kuşkusu yoktu. Kırmızı tuğlalı platformda yürüyüp bagaj vagonuna geldi. Kendi bavullarını bulup bir hamal çağırdı. ''Benim adım Bell. Lütfen bavullarımın Brown Palace Otel'e gönderilmesini sağlayabilir misiniz?'' Hamal Bell'in eline tutuşturdu, altın paraya sevinçle baktı ve parmaklarının arasında saygıyla ovuşturdu. ''Tabii efendim, hemen götürürüm. Ayrıca daha sonraki trenle gelecek bir sandık bekliyorum. Lütfen bunun da Union Pacific yük deposuna teslim edilmesini sağlar mısınız?'' ''Tabii efendim, ilgilenirim.'' Hala altın sikkeyi ovuşturan Hamal'ın ağzı kulaklarındaydı. ''Çok teşekkür ederim. Bunu taşımamı ister misiniz?'' diye sordu Hamal, Bell'in elindeki valizi işaret ederek. ''Onu ben götüreceğim, teşekkür ederim. Size bir taksi çağırayım mı?'' ''Gerek yok, tramvaya bineceğim.'' Bell ihtişamlı avizelerin sarktığı yüksek tavanlı büyük lobiden geçip yüksek sırtlıkları olan bir dizi meşe bankın önünden yürüdükten sonra iki yanında Helenistik sütunlar bulunan ana girişe ulaştı. Wynkoop sokağını kat edip 17. sokağa vardı ve yeni inşa edilmiş mizbah kemerinin altından geçti. Bahçe kapısını andıran bu yapının üstünde gelen tren yolcularına hoş geldin, gidenlere ise iyi yolculuklar dileyen iki tane Amerikan bayrağı asılıydı. Bell mizbah kelimesinin eski İbranice'de gözetleme kulesi anlamına geldiğini biliyordu. Hafif yazlık elbiseleri, eldivenleri ve süslü şapkaları içinde iki genç hanım aküyle çalışan bir otomobille önünden geçerlerken Bell şapkasını çıkarıp onları selamladı. Kadınlar bu yakışıklı adamın jestine küçük tebessümlerle ve başlarını sallayarak karşılık verdikten sonra 17. sokak boyunca eyalet meclis binasına doğru yollarına devam ettiler. Şehrin caddelerinde at arabaları ve faytonların sayısı hala otomobillerden fazlaydı. Çanlarını öttürerek gelen tramvay şirketinin tramvayı Wayzy sokağını dönüp blok sonundaki durağına geldi. Ve burada yolcu indirip yeni yolcularını aldı. Atla çekilen tramvaylar artık tarih olmuştu. Elektrikli tramvaylar Denver'ın her semtine ulaşıyordu. Bell basamakları çıkıp Watman'a 10 sent uzattı. Aracın çanı çaldıktan sonra büyük kırmızı tramvay hareket etti ve 17. sokak boyunca ilerlemeye başladı. 14 blok boyunca yolun iki tarafı 3 veya 4 katlı binalarla çevriliydi. Kaldırımlar tipik bir iş gününde olması gerektiği gibi kalabalıktı. Erkekler siyah veya gri takım elbiseler içindeyken kadınlar ayak bileklerine kadar inen uzun elbiseler giyiyorlardı. Kadınların çoğunun başında şatafatlı şapkalar, ellerinde ise şemsiyeler vardı. Bell Cadillac otomobil satan bir mağazaya ilgiyle baktı. Tentelerin gölgesi sayesinde vitrinin içi görülebiliyordu. Bell bu mağazanın yerini hatırlayabilmek için sokak tabelalarına baktı. Büyük bir otomobil meraklısı olan Bell'in de bir Locomobile yarış otomobili vardı. Bu aracı Joe Tracy 1905 yılında New York Long Island'da yapılan Vanderbilt Kupası yarışında kullanmış ve üçüncülük kazanmıştı. Bell bu otomobile tampon ve ön farlar ekleyerek şehir trafiğinde kullanılabilir hale getirmişti. Bundan başka bir de parlak kırmızı renkte 3,5 beygirlik V8 motorlu son model bir yarış motosikleti vardı. En son tasarım eseri olan bu motosiklette elcikten gaz veriliyor ve saatte 90 km hız yapılabiliyordu. Tramvay California ile 17. sokağın kesiştiği yerde durunca Bell indi ve kaldırımda yürümeye başladı. Denver'a gelmeyeli 3 yıl olmuştu. Hemen her köşede yüksek binalar dikilmiş, yenilerinin inşaatı da aralıksız devam etmekteydi. Bir blok yürüdükten sonra 8 katlı kahverengi bir taş yapı olan Colorado binasına ulaştı. Yüksek pencereleri binanın rengine uyan kahverengi tentelerle güneşe karşı korunuyordu. Zemin katın tamamını Hitchcock & Jones ve Bremen giyim şirketi işgal etmekteydi. Bunun üstünde ise itfaiye sigorta fonu şirketi ve Van Dorn dedektiflik şirketi vardı. Bell lobiye girip öğle yemeği tatili için dışarı çıkmakta olan kalabalığın arasından ilerledi. Zemin, duvarlar ve tavan yeşim taşı renginde İtalya mermeriyle kaplanmıştı. İki güzel genç hanımla birlikte asansöre bindi ve kabinin arkasına geçip durdu. Asansör operatörü çelik makaslı kapıyı kapatırken Bell centilmenlik gereği geniş kenarlı şapkasını başından çıkarıp eline aldı. Asansör operatörü kıvrımlı kumanda kolunu çekerek asansörü üst katlara çıkardı. Kadınlar neşeli sohbetlerine ara vermeden 5. katta indiler. Koridora çıktıktan sonra dönüp Bell'e mahcup bir bakış atmaktan da geri kalmadılar. Operatör asansörü durdurup kapıyı açtı. 8. kat, size iyi günler dilerim efendim. Ben de size dedi Bell. Bell'in çıktığı koridorun duvarı bel hizasına kadar Meksika kırmızısına, üst kısmı ise ceviz rengine boyanmıştı. Sağa döndükten sonra üst camında Van Dorn dedektiflik şirketi yazılı kapının önüne geldi. Bu yazının altında şirketin sloganı okunuyordu. Asla pes etmeyiz, asla! Beyaza boyanmış olan bekleme odasında yastıklı iki ahşap koltuk ve gerisinde genç bir kadının oturduğu bir masa vardı. Van Dorn göz boyamak için dekorasyona para dökecek bir adam değildi. Odadaki tek süsleme başkanın sekreterin arkasındaki duvarda asılı fotoğrafıydı. Sekreter başını kaldırıp karşısındaki iyi giyimli adama hayranlıkla bakarak gülümsedi. Açık kahverengi gözlü, geniş omuzlu, güzel bir kadındı. Size nasıl yardımcı olabilirim efendim? Arthur Curtis ve Glenn Irwin ile görüşmek istiyorum. Sizi bekliyorlar mı? Lütfen onlara Isaac Bell'in geldiğini söyleyin. Kadın bir an soluğunu yutar gibi oldu. Ah Bay Bell, tahmin etmediydim. Bay Curtis ve Bay Irwin sizi yarından önce beklemiyorlardı. Independence, Missouri'den kalkan ilk trene yetişebildim. Bell masadaki isim levhasına baktı. Siz de Miss Agnes Murphy olmalısınız. Kadın nikah yüzüğü görünecek şekilde sol elini kaldırdı. Bayan Murphy... Bell en can alıcı gülümsemesiyle karşılık verdi. Umarım size Agnes dememde sakınca yoktur. Çünkü epey bir süre burada çalışacağım. Hiçbir sakıncası yok. Sekreter masasından kalktı. Mavi bir plise eteklikle beyaz bir gömlek giymişti. Saçları o günlerin çok modası olan tarzda tepede toplanmıştı. İç ofislere doğru yürürken etekleri hışırdadı. Her zaman meraklı bir mizacı olan Bell masanın etrafından dolanıp Bayan Murphy'nin bir Remington daktiloda yazmakta olduğu mektuba bir göz attı. Mektup Van Dorn'a hitaben yazıyordu ve Batı eyaletlerin yöneticisinin çözülememiş vakalar için Bell'in buraya gelip sorumluluğu devralmasına karşı duyduğu hoşnutsuzluğu ifade ediyordu. Bell Denver ofisinin başındaki Nicholas Alexander ile hiç karşılaşmamıştı. Ama adam ona karşı düşmanca davransa bile nezaketi elden bırakmamaya kararlıydı. Bell sekreter masasından ayrılıp pencerenin önünde durdu. Şehirdeki binaların çatılarına bakarken Alexander bekleme odasına girdi. Görünüşüyle birçok vakayı çözüp suçluları adalete teslim eden bir şef soruşturmacıdan çok bir cenaze evinin muhasebecisini andırıyordu. Kısa boyluydu. Başı belin ancak omuzları hizasına geliyordu. Üstünde ona büyük gelen bir ceketle çuval gibi bir pantolon vardı. Gömleğinin yüksek yakaları eskimişti ve ter lekeleriyle doluydu. Burun kemerinin üstündeki kelebek gözlüğünün gerisinden bakan kederli gözleri yeşildi. Alexander elini uzatıp soğuk bir gülümsemeyle ''Bay Bell'' dedi. ''Van Dorn'un en iyi ajanıyla tanışmaktan şeref duyuyorum.'' Bell bu övgüyü yutmadı çünkü söylenişinde en küçük bir içtenlik belirtisi bile yoktu. O şeref bana ait diye karşılık verdi. Az kalsın dilini ısıracaktı. Alexander'ın onu özel bölgesine giren bir müdahaleci gibi gördüğüne kuşku yoktu.
Lütfen arka tarafa gelin. Size yeni ofisinizi göstermeden önce biraz konuşalım.
Alexander birden döndü ve gergin adımlarla iç ofislere açılan kapıdan içeri girdi. Onlar kapıdan geçerken Bayan Murphy tatlı bir gülücükle kenara çekildi. Alexander'ın ofisi dağların panoramik manzarasına sahip tek köşe odaydı. Diğer ofisler küçük ve penceresizdi. Bell bu ofislerin kapısı olmadığını fark etti. Dolayısıyla hiçbir mahremiyeti yoktu. Alexander'ın odası sığır derisi kanepe ve koltuklarla donanmıştı. Ahşap masası çok büyüktü ve üstünde tek bir sayfa kağıt bile yoktu. Giyim konusunda özensiz olsa da belli ki iş hayatında titiz bir adamdı. Masanın gerisindeki yüksek arkalıklı koltuğuna oturduktan sonra karşısındaki yastıksız tahta iskemleye oturması için Bell'e işaret etti. Göz korkutmak için eksik olan tek şey Alexander'ın koltuğunun altındaki bir platform diye geçirdi aklından Bell. Böylece Olimpos dağındaki ikinci sınıf bir tanrı edasıyla çalışanlarına iyice tepeden bakabilirdi.
''Hayır, teşekkür ederim.'' dedi Bell alçak sözle. ''İki gün boyunca trende oturduktan sonra daha yumuşak bir yere oturmayı yeğlerim.'' Gidip kanepelerden birine yayıldı.
''Nasıl isterseniz.'' dedi Alexander. Bell'in üste çıkmasından hoşlanmamıştı.
''3 yıl önce burada bir vaka üstünde çalıştığım sırada siz yoktunuz.''
''Evet, ondan 6 ay sonra Seattle ofisinden terfi edip buraya geldim.''
''Bay Van Dorn sizden övgüyle bahsetti.'' diye yalan söyledi Bell.
Van Dorn bu adamdan hiç söz etmemişti. Alexander ellerini kavuşturup bomboş masasının üstüne koydu.
''Sanırım Bay Dorn bu katil ve eylemleri hakkında size bilgi vermiştir.''
''Sözlü olarak değil.'' Bell getirdiği valizi kaldırıp gösterdi. ''Bana verdiği raporları tren yolculuğum sırasında inceledim. Bu soygunların ve cinayetlerin failini yakalamanın neden böylesine zor olduğunu anlıyorum.'' Eylemlerini büyük bir titizlikle planlıyor ve göründüğü kadarıyla kusursuz bir tekniği var.
Bu nedenlerle de bir türlü yakalanamıyor.
Bana verilen raporları iyice özümsedikten sonra adamın bu ayrıntı fetişinin onu ele verebileceğine inanıyorum dedi ben. Alexander ona kuşkuyla baktı.
Bu sonuca nasıl vardığınızı sorabilir miyim?
Yaptığı işler fazla kusursuz ve zamanlaması çok iyi. Küçücük bir yanlış hesap onun sonu olabilir.
Umarım yakın bir iş ilişkimiz olur dedi Alexander zorla gizlediği bir düşmanlıkla.
Umarım dedi ben. Sizin için sakıncası yoksa Bay Van Dorn, Art Curtis ve Glenn Irwin'i ekibime alabileceğimi söyledi.
Sorun değil, Bay Van Dorn'un isteklerine karşı çıkacak değilim. Hem zaten bu ajanlar birkaç yıl önce sizinle birlikte çalıştıklarını bana söylemişlerdi.
Evet, onların işlerine çok bağlı ajanlar olduğunu görmüştüm. Bell ayağa kalktı. Ofisimi görebilir miyim?
Elbette.
Alexander masasından kalkıp koridora girdi. Bell bütün ofislerin çok küçük ve sade olduğunu fark etti. Mobilyalar asgari ölçülerde tutulmuştu ve duvarlarda tek bir resim bile görünmüyordu. Ofiste sadece bir tane ajan vardı. Bell'in tanımadığı bu adamı Alexander'da tanıştırmaya gerek duymadı. Alexander tam elbise dolabına benzeyen bir ofisi işaret edecekken Bell hiç anlamamış gibi ''Bir toplantı odanız var mı?'' diye soruverdi.
''Evet, ofislerin ve koridorun karşısında.''
Durup bir kapıyı açtı ve Bell'in içeri girmesi için kenara çekildi. Toplantı odası 10 metre uzunluğunda, 5 metre genişliğindeydi. İki büyük avize altında üstü cilalı uzun bir çam masa vardı. Etrafına 18 tane koltuk yerleştirilmişti. Duvarlar masaya uyan renkte çam panelle kaplıydı. Zeminde kırmızı bir halı göze çarpıyordu. Duvarlardan birindeki yüksek pencereler ikindi güneşinin odanın her köşesine erişmesini sağlıyordu.
''Çok güzelmiş.'' dedi Bell. ''Çok güzel.'' ''Evet.'' dedi Alexander gözleri gururla parlayarak. ''Bu odayı şehrin nüfuzlu kişileri ve politikacılarıyla yaptığımız toplantılar için kullanırım. Van Dorn dedektiflik şirketinin saygınlığını ve önemini vurguluyor.''
''İşimi görür.'' dedi Bell pişkince. ''Ben bu odada çalışacağım.'' Alexander gözleri öfkeyle parlayarak Bell'e baktı.
''Bu mümkün değil, izin vermem.''
''En yakın telgraf ofisi nerededir?''
Alexander şaşırdı. ''İki sokak ötede, 16. sokakla Champa'nın kesiştiği yerde. Neden sordunuz?''
Bay Fandor'a bir mesaj çekip toplantı odanızı operasyon merkezi olarak kullanmak için izin isteyeceğim. Bu vaka böylesine önemliyken ricamı geri çevireceğini sanmam.
Alexander yenildiği zamanı bilen bir adamdı.
Size iyi şanslar dilerim Bay Bell. Elimden geldiğince sizinle işbirliği yapacağım.
Sonra Bell'i orada bırakıp kendi odasına gitmek için döndü. Kapısının önünde bir an durup baktı.
Unutmadan söyleyeyim, size Albany Otel'de bir oda ayırttım.
Bell gülümsedi. Buna gerek kalmayacak. Ben Brown Palace'da bir suite rezervasyonu yaptırmıştım.
Alexander afalladı. Bay Fandor'un bu masrafa onay verdiğine inanamıyorum.
Vermedi. Masrafı kendi imkanlarımla ödeyeceğim. Bell'in ne kadar varlıklı olduğunu bilmeyen Batı eyaletleri şefi şaşkınlık içindeydi. Anlamıyor fakat soru sormak da istemiyordu. Sersemlemiş ve yenilgiyi tamamen kabul etmiş bir halde odasına girip kapıyı kapadı.
Bell adamın arkasından gülerek baktıktan sonra yanında getirdiği raporları toplantı masasının üstüne yaydı. Bekleme odasına gidip Agnes Murphy'ye yaklaştı.
Agnes, Curtis ve Irvid'in ne zaman geleceklerini biliyor musun?
Yarın sabaha kadar buraya geleceklerini sanmam. Bir banka sahtekarlığı vakası için Boulder'a gitmişlerdi.
Pekala, o halde bina yöneticisini arayıp buraya çağırabilir misin? Toplantı odasında bazı değişiklikler yapmak istiyorum.
Kadın ona kuşkuyla baktı.
Toplantı odası mı dediniz? Bay Alexander çalışanların o odaya girmesine pek izin vermez. Orayı şehrin önde gelenlerini ağırlamak için kullanır.
Ben burada olduğum sürece o oda benim ofisim olacak.
Agnes ona yepyeni bir saygıyla baktı.
Albany Otel'de mi kalacaksınız? Geçici görevle gelen ajanlar genellikle orada kalırlar.
Hayır, Brown Palace'da kalacağım.
Bay Alexander bu ekstra masraf için onay verdi mi diye sordu Agnes çekinerek.
Bu konuda onun onayı gerekmiyordu.
Agnes Murphy ona bakarken adeta Mesih'le karşılaşmış biri gibiydi. Isaac Bell ofisine döndü ve masanın bir ucunda kendisine çalışacak boş alan açmak için koltukların yerini değiştirdi. Çok geçmeden bina yöneticisi geldi. Bell adama odada yapmak istediği değişiklikleri açıkladı. Katilin eylem yapmış olduğu Batı eyaletlerinin ve şehirlerinin bir haritasını tutturmak için karşı uçtaki duvarın yumuşak bir maddeyle kaplanmasını istiyordu. Toplanan bilgiler, fotoğraflar ve çizimler için iç duvara da böyle bir kaplama gerekecekti. Bell yöneticinin eline $20 değerinde bir altın külçesi tutuşturunca yönetici en geç ertesi gün öğlene kadar bu değişikliklerin tamamlanacağına söz verdi.
Bell günün geri kalanını banka katilini yakalamak için planlar ve organizasyonlar yaparak geçirdi.
Saat tam 5'te Alexander evine gitmeden önce kapıdan başını uzattı ve ''Yerleştiniz mi?'' diye sordu buz gibi bir sesle.
Bell başını kaldırıp bakmadı bile. ''Evet, teşekkür ederim.''
Daha sonra Alexander'ın öfke dolu gözlerine baktı. ''Bu arada odada bazı değişiklikler yapıyorum. Umarım sizce de bir sakıncası yoktur. Söz veriyorum, dosya kapandığı zaman eski haline getireceğim.''
''Lütfen öyle yapın.''
Alexander çaresizlik içinde başını sallayıp ofisten çıktı. Bell adamla ilişkisinin bu şekilde gelişmesinden memnun değildi. Şirketin ofis şefiyle böyle silik yarışına girmeyi hiç hesap etmemişti. Ama kendisi atak yapmasaydı Alexander'ın onu ezip geçeceğine emindi.
4. ayrımın sonu. Sayfa 49.